Sayfa 331. Hazreti İsa ile benzer yönleri. Demirel'in elinden ödül aldığında biz bir aileyiz temaları işlenen, gerek Fethullah Gülen'in gerekse Molla Said'in hayatındaki birçok olayın kendi anlatımları ile kerametlerini, Hazreti İsa'nın başına gelenlerle benzediği dikkat çekiyordu. Hazreti İsa 7 ekmek, birkaç küçük balıkla Matta İncili'nin 15. bab 29-39. Ayetlerine göre 4000 kişiyi doyuruyordu. Gerçi aynı İncil'in 14. bab 13-21 ayetlerine göre de 5 ekmek ve 2 balıkla 5000 kişiyi doyurduğu yazılıyordu ama hangisini yutarsanız. Aynı konular Markos, Luka ve Yuhanna İncil'lerinde de yer almaktadır. Hazreti İsa 2 ekmekle binlerce kişiyi doyurur da Kürt sayıda ondan aşağı kalır mı? Menakıb-ı Bediüzzaman Said-i Nursi adlı kitabın 142. sayfası. Said-i Nursi'nin odasında bir sepetin içinde 1 kiloya yakın bisküvi vardı. Bayramda gelenlere sepetin içine bakmadan bisküvi ikram ederdi. Aylarca o sepetteki bisküvi bitmedi. Matta İncili 14. bab 22-36. ayetlerde İsa Ginesar gölünde gölün üzerinde yürür. Petrus da İsa'dan izin alarak su üzerinde yürür. Şüpheye düşmemesi gerekirken şüpheye düşünce batmaya başlar. Bunun üzerine İsa ona elini uzatıp tutar. Ey imanı kıt olan adam, neden şüpheye düştün diye sorar. Aynı konular Markos 6:45-46, Yuhanna 6:15-21'de de yer almaktadır. Aynı kitabın 34. sayfasında gördüğümüz üzere sanki Hazreti İsa'ya inat Molla Said'le nehirde yürür. Nazillili Teyp Tahir adıyla maruf zat anlatıyor. Ben Said-i Nursi Hazretleri ile Rusya'da esir kampındaydım. Firara karar verdik ve bir gece Volga nehrinin kenarına geldik. Bana gözünü kapa, sakın açma, bana tutun dedi. Ben de öyle yaptım. Nehri geçmeye başladık. Bir müddet gözüm kapalı kaldı. Kenara ulaştık zannıyla bir ara gözümü açtım. Meğer daha varmış, ben batmaya başladım. Üstad bana kızdı fakat kenara az kalmıştı, beni kurtardı. Aynı keramet A. Badıllı'nın kaleme aldığı Tarihçe-i Hayat adlı kitapta da yer almaktadır. Hazreti İsa ölümüyle ilgili olayları önceden bilir de Molla Said hiç ondan aşağı mı kalır? İsa öleceğini, öldükten sonra dirileceğini, 12 müridinden biri olan Petrus'un horoz ötmeden önce kendisini inkar edeceğini söylemiştir. Molla Said de öleceği yılı haber verdiği gibi mezarının yıkılacağını, cesedinin başka bir yere kaldırılacağını talebelerine söylemiş. Molla Said ölümünden önce Son Şahitler adlı kitapta yazdığına göre müritlerinden H. Muhittin Yürüten'e şunları söylemiş. Kardeşim Muhittin, vasiyetimi bildirdim. Kabrim meçhul olacak. Hazreti Ali beni manevi evlatlığa kabul etti. Kabrimin meçhul oluşunun bir hikmeti şu olabilir. Hazreti Ali'nin kabri de meçhuldür. Molla Said ile ilgili bir keramete daha yer verelim. Aynı kitabın 108. sayfasında Bayram Yüksel anlatıyor. Bu keramet Son Şahitler adlı kitabında 446. sayfasında yer almış. Üstad Hazretleri Kastamonu'dan Denizli hapsine götürülürken zamanın Ankara valisi Nevzat Tandoğan, üstadı sarıklı cürmü meşhut halinde yakalatmak ister. Bu işte görevli memurlar istasyona geldiklerinde üstadı sarıksız görürler ve ''Nasıl haber aldı da sarığı çıkarttı?'' deyip hayret içinde geri dönerler. Daha sonra üstada bu olayın nasıl olduğu sorulduğunda ''Bu keramet değildir, bir pire onları mağlup etti. Ben başımı kaşımak için sarığımı çıkarmıştım.'' Üstad kerameti kendine değil pireye veriyordu. Molla Said ile Hazreti İsa'nın kehametleri birbirine benzer de Fethullah'ınki benzemez mi? Matta İncili'nin 4. bölümünde Hazreti İsa'nın şeytan tarafından kutsal kente götürülüp tapınağın tepesine çıkarıldığı ve kendini buradan aşağı at dediği ve İsa'nın Tanrı olan Rabbi sığınağıma diyerek iblisin oyununa gelmediği yer almaktadır. Küçük Dünya adlı kitabın 128. sayfasında şeytan ile olan macerasını Fethullah şöyle anlatıyor. Bir gün sabah namazı için yine ikinci kat mahfile çıkmıştım. Sabah namazını aynı duygular içinde kıldım. Namazdan sonra dua ve zikir ile meşgul oluyordum. ansızın kendini göremedim. Fakat sesini bütün baskısıyla vicdanımda duydum. Şeytan bana, hele buradan aşağı kendini bir at diyordu. Ben kendimi buradan atmamın ne faydası var ki dedim. Olsun, sen at diye cevap verdi. İyi ama niçin diye tekrar sordum. O yine, zararı yok, sen kendini buradan at diye ısrar etti. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle geri çekildim. Demirel, Said-i Kürdi ve Fethullah. Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerin desteğiyle kurdurulan ve her fırsatta bizi sırtımızdan vuran Kürt Teali Derneği ile birçok zararlı derneğin kurucuları arasında yer alan Said-i Kürdi, namı diğer Said-i Nursi övgüler düzme kervanında yer alanlardan biri de Süleyman Demirel'di. Yeni Asya Yayınlarından çıkan Kalkınmanın Manevi Yönüyle İslam Demokrasi Laiklik adlı kitaplarında adeta Erbakan'a rahmet okutuyordu. Merhum Bediüzzaman Said-i Nursi üzerinde çok tartışma yapılmış bir zattır. Birçok kimse kendisi hakkında peşin hükümlere sahip olmuşlardır. Bediüzzaman Said-i Nursi, Kur'an'ı ve Resulullah'ı kendisine rehber yapmış ve inançlarından hiçbir taviz vermemiş bir şahsiyettir. Üstüne husumet çekmiştir fakat bu husumetten hiçbir zaman yılmamıştır. Eserleri ve kendisini takip eden nur talebeleri yüzlerce defa mahkemeye çıkarılmıştır. Türk ceza kanunlarına göre bunların hiçbirisinde suç bulunmamıştır. Buna rağmen merhum takibe maruz kalmıştır. Kendi öz vatanında bir ilden bir ile sürgüne gönderilmiştir. Kimsenin önünde eğilmemiştir. Devirlerle hoş geçinmek gibi bir yola da sapmamıştır. Merhumun külliyatı benim kütüphanemde vardır. Bunların pek çoğunu okudum. Bu risaleler hakikatlerle ve öğütlerle doludur. Bediüzzaman Hazretlerinin Divan-ı Harbi Örfi kitabında çok güzel bir sözü var. Orada der ki, padişah peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulüm edenler padişah da olsalar haydutturlar. Devlet hadisesini bunun kadar güzel izah eden çok az şey vardır. Son olarak sanıyorum asr-ı saadetin cumhur karakterini yine en güzel şekilde Bediüzzaman Hazretleri ifade etmiş. Hülafa-i Raşid'in yani dört halife, her biri hem halife hem reisi cumhur idi. Sıddık Ekber hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabeye ve sahabe-i kirama elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manası isim ve resim değil, belki hakikati, adaleti ve hürriyeti şeriyeyi taşıyan manayı dindar cumhuriyetin reisleriydiler. Said-i Nursi büyük alimdir, büyük bir Kur'an müfessiridir. Büyük bir alim değildir diyenin alnını karışlarım. Demirel'in İslam, Demokrasi, Laiklik adlı kitapta babanızın veya yakınlarınızın Bediüzzaman'la ve eserleriyle hiç alakası olmuş mudur şeklindeki soruya verdiği cevap. Babamın ve yakınlarımın tabii merhum Bediüzzaman'la alakaları vardır. Babam Bediüzzaman'la Barla'da birçok yere görüşmüştür. Biliyorsunuz hem kayınpederim hem pederim hem anam hac farizasını yapmış mütedeyyin insanlardı. 930'lu yıllarda ki bu yıllar çok kötü yıllardı, iktisaden perişan yıllardı. Laikliğin hemen hemen dinsizlik şeklinde anlaşılıp tatbik edildiği yıllardı. Merhum Bediüzzaman Said Nursi Barla'da ikamet ediyordu. Merhum Bediüzzaman Barla'ya intikal edince nüfuzu çok kısa zamanda etrafa yayılmıştı. Çok kimse kendisini ziyaret ediyordu. Dersinde ve sohbetinde bulunuyordu. Bu yıllarda babam da merhum Bediüzzaman'ı Barla'da ziyaret edip kendisini dinlemişti. Merhumun nasihatleri herkesi tesir altında bırakmıştır. Zaten merhumun yaptığı iş kişiyi İslam'ın aydınlığına çağırmaktı. İslam'ın aydınlığına kişi eğer bilgili bir şekilde çağrılırsa onun tesir altında kalmamak mümkün değildi. Tabii merhum Bediüzzaman'ın lisanı fevkalade kudretlidir, üslubu çok tesirlidir. Merhum kayınpederimin arabasına da binmişti. Buna karşılık olarak bir kese metelik vermişti. Bu kese hala durur. İki keman, bir trompet görünce işte çağdaş Türkiye bu diyen Demirel'in aynı kitaplarda birçok ilginç fikirleri de yer alıyordu. Meclisin açılışında milletvekillerinin okuduğu yemin metninde yer alan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma ibaresi demokratik prensipler açısından nasıl değerlendirilebilir şeklindeki soruya verdiği cevap. O yemin metninin hangi şartlar içinde meydana getirildiği kimsenin meçhulü değildir. Bunlar hep müdahale sonrasındaki askeri idarelerin yaptığı şeylerdir. Onların ufuneti geçip de zihinler rahat olup tartışma ortamı açılıncaya kadar bir emri vaki şeklinde bunlar gider. İzimlerden hiç hoşlanmam, hiç de anlamadığım bir şeydir. İzimli olan hiçbir şeyin arkasından gitmem. Sözleriyle yüksek düşüncelerini beyan eden Demirel, Atatürkçülük nedir, Kemalizm nedir soruları karşısında da herhalde biri diğerine eşdeğer olarak kullanılmıştır. Mamafi Kemalizm kelimesi çok tutmuş da değil, bir ara kullanılmıştır. Kemalist Türkiye falan diyenler olmuştur ama artık tamamen terk edilmiş vaziyettedir şeklinde konuşuyordu. İzimlerden sadece Demirel mi hoşlanmaz? Fethullah da İzimleri Sonsuz Nur adlı kitabında yerden yere vurur. Şimdiye kadar sürekli okumuş kesimi istismar edenler, üniversiteleri, fakülteleri ve diğer okulları bir kısım izimler hesabına kullananlar ve milli müesseseleri küfür hesabına işletmeye çalışanlar, tıpkı iceberglerin çözülmesi gibi artık birer birer çözülüyor ve süratle ona doğru kayıyorlar. Demirel, Nurcuların yüzlerce defa yargılandıklarını, hiç ceza almadıklarını söylerken, Fethullah da hiç ceza almadığından bahsediyordu. Oysa Demirel'in dediğinin aksine Nurcular hemen hemen yargılandıkları tüm davalarda cezalar alıyorlardı. Nurculuğun ve Said-i Nursi'nin ülkemiz ve insanlarımız için ne büyük tehlike olduğu bu kararlarda da defalarca vurgulanıyordu. Bir Yargıtay Kararı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20.09.1965 tarihli 234 Taksim D1 Esas 313 Karar ve 1-1078 No'lu Tebliğnamesi, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, 15 Nisan 1966 tarihinde bir ön emirle silahlı kuvvetlerin bu ve benzeri Yargıtay kararlarını daima bir rehber olarak almasını ve bu Yargıtay kararının tüm silahlı kuvvetler birimlerinde okunmasını emretmiştir. Yargıtay Ceza Kurulu'nun kararı özetle. Hükümetçe yasak edilen Nurculuğa ait kitapları muhtelif şahıslara okumak veya vermek suretiyle laikliğe haykırı olarak Nurculuğun propagandasını yapmak fiilleri Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesine aykırı suçlardandır. Nurculuğun iyi bir yol olduğunu ve Nur Risaleleri okumak için halka dağıttıklarını kabul ve ikrar eden sanıkların hukuki durumlarının neden ibaret olduklarını tayin ve tespiti için. Nurculuğun kurucusu Said Nursi'nin kişiliği hayatı boyunca gerçekleşmesi için uğraştığı sosyal ve siyasi düzenin mahiyeti. Kur'an'ın tefsiri ve İslamlığın esaslarının izahı gibi sebepler altında yayınlanmış olan Nur Risalelerinin gerçek amacı bu risalelerde yer alan zararlı akımlar. Nur talebeleri, görevleri, mükellefiyetleri, Nurculuğun hakiki Müslümanlığa uymayan yönleri. Kanunlarımız karşısında Nurculuk ve sanıkların hukuki durumları gibi hususların incelenmesine lüzum ve zaruret hasıl olmuştur. Evvelce Said-i Kürdi olarak tanınıp bu ünvanı kullanan ve soyadı kanunundan sonra doğduğu Bitlis'in Nurs köyüne izafetle Nursi soyadını alan Said Nursi, yarı cahil okuyup yazmasını bilmez bir adamdı. Nur Risalelerinden Tiryak adlı Risalenin 68. sayfasında kendisi de bu hususu itiraf etmekte ve Risalelerini yardımcılarına yani Nur şakirtlerine yazdırdığı bildirilmektedir. Meşrutiyetin ilanından sonra Bitlis ve havalisinde şeyhlik faaliyetinde bulunmuş, sonra İstanbul'a gelerek siyasete atılmış ve İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti kurucuları arasında faaliyet göstermiştir. Said Nursi, 31 Mart vakasından önce Derviş Vahdeti ile münasebet kurmuş, o zaman yayınlanan Volkan gazetesinde çıkan yazıları ile 31 Mart vakasını körüklemiştir. Said Nursi aynı tarihlerde Kürt Teali Cemiyeti'ne girmiş, bu arada yayınladığı kitabının gerekçesinde ''Uyan ey Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları Kürtler'' diye Kürtleri Türkler aleyhine tahrike gayret etmiştir. Mektubat adlı risalede kendisinin Türk olmadığını, Türklük ile münasebeti bulunmadığını, Türkiye'de Kürt milleti diye ayrı bir millet mevcut olduğunu ileri sürerek memleketin birliğini bölücü hareket ve faaliyette bulunmaktan çekinmemiş ve Türkçe kamet et diye benim gibi başka milletten olanlara teklif etmek hangi usuldendir demiştir. Said Nursi, Kürdistan Azbi Kavi Cemiyeti'nin arzusu üzerine mahalli Kürt kıyafetiyle boynunda dürbün, belinde kama ve tabanca İstanbul'a gelerek cuma selamlığında padişaha Said imzası altında yazdığı ve esası Kürtçe tedrisat yapacak mektepler açmaya dayanan dilekçe takdim etmesinden dolayı bir müddet tımarhaneye konulup sonra affedilmiştir. Said Nursi layık bir devlet rejimi kurduğu için Atatürk'e düşman kesilmiş, onu Şualar adlı risalenin birçok yerlerinde Ebu Süfyan ve Deccal'e benzetmiştir. Sönmez adlı risalenin 21 ve 22. sayfalarında yine Atatürk hakkında şu cümleler yer almaktadır. Ayasofya Camii'ni puthaneye ve Mesihat Dairesi'ni Kızlar Lisesi'ne çeviren bir adamı sevmemenin bir suç olması imkanı var mı? 1928 yılında vuku bulan Şeyh Said isyanı ile ilgili görülmüş, İsparta'daki ikameti sırasında dini siyasete alet ve devletin dahili emniyetini ihlal suçlarından Eskişehir'de yapılan duruşması sonucunda bir seneye mahkum olup cezasını çektikten sonra Kastamonu'da ikamete mecbur edilmiştir. Kisvenin imanla bir alakası olmadığı halde Said Nursi hayatında şapka giymemekle övünmektedir. Fennin ve medeniyetin bir icadı olan ve nasıl çalışıp işlediği herkesçe bilinen radyonun Said-i Nursi'ye göre mahiyeti de şöyledir. Radyo bilbedahe kudret-i ilahiyenin bir cilvesidir ve o cilvenin kürre-i havaya umumen temsil eden bu gelen hadis-i şerifin mecali gösteriyor. Şöyle ki, bir melaike var, 40.000 başı var, her başında 40.000 dili var, her dilde 40.000 tesbihat yapıyor. 64 trilyon tesbihat aynı anda söylüyor. Demek kürre-i hava bu melaike gibidir. Yani bu melaikenin tesbihatı addedince her kelime-i tayyibe hava sayfasında yazıyor. Said Nursi'ye göre elektrik kontağı ve meteor hadiselerinin fenni ve fizik ilmine uygun açıklanması dine aykırıdır. Dinsizliğin ifadesidir. Nurculara göre laik bir devlet düzeni şeriata aykırıdır. Türkiye kuruluşu itibariyle dinden uzak kalmış ve dine karşıdır. Laiklik ile dinsizlik arasında bir fark yoktur. Laik cumhuriyetçi düzen 20 senelik inkılaplar sonucu doğmuştur ve dini müthiş sadmeye maruz bırakmıştır. Atatürk idaresi hadislerle gösterilmiş bulunan dehşetli ahir zamandır. Türkiye'nin siyasi rejimi nur saadetini söndürmeye çalışmaktadır. Kemalistler seviyesiz ve anarşist kimselerdir. Said Nursi milliyete ve milliyetçilik fikrine düşmandır. Ona göre milliyetçilik İslam birliğine manidir. Nur talebeleri, şakirtleri ve görevleri. Nurcular kendilerine Nur talebeleri adını vermekte ve Hizbul Kur'an olduklarını ileri sürmektedirler. Nur şakirtlerinin nurculuğa girebilmeleri için ol mahalledeki en büyük nurcuya karşı bazı taahhütlerde bulunmaları gerekmektedir. Bu taahhütler nurculuğa ve nurcuların büyüklerine sadakat, nurcuların sırlarını açıklamamak, gayeleri için istişarelerde bulunmak, nurun gerçekleşmesi için gayret sarf etmek gibi şeylerdir. Nurcular bulundukları yerlerde nurculukla ilgili olayları nur büyüklerine bildirmeye mecburdurlar. Nur talebelerinin diğer bir vazifeleri de nur risalelerini çoğaltıp dağıtmaktır. Said-i Nursi, Asa-i Musa adlı risalesinde nur risalelerini yazıp dağıtmayı ihmal edenlere sitem etmektedir. Nurculuğun bilhassa ordu mensupları arasında yayılmasına önem verilmektedir. Said-i Nursi'ye göre nur talebeliğini bırakmak günah olduğu, nur talebelerine ilişenlerin vatan ve millet haini olduklarının ilan edilmesi, ayrıca tehditler savrulması ile gizli bir teşkilatın taktiğine başvurulmaktadır. Nur talebelerinin bekar kalmaları telkin edilmekte, muhakkak evlenmek lazımsa bir nurcu ile evlenilmesi emredilmektedir. İslam dini yönünden nurculuk. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanıp yayınlanmış olan Nurculuk Hakkında adlı eserde, ayet-i kerimelerin tefsirinde mananın tahammül edemeyeceği tarzda batıni ve indi manalar verilmeye çalışıldığı, ebced hesabıyla ve tevafuklarla manalar verildiği, bunların Müslümanlık esaslarına göre dini ve ilmi kıymeti olmadığı, Nur Risalelerini toplu olarak okumanın bir nevi hizipçilik olduğu, bir kısım ayetlerin İslamlığın reddettiği hurufilik usulüyle tefsirine kalkışıldığı, Risale-i Nur'un mukaddesat arasına katılmak istendiği, yalnız nurcular için dua yapılarak Müslümanlar arasında bir zümre meydana getirildiği ve tefrikaya yol açıldığı, Said-i Nursi'nin ve eserlerinin harikuladeliği ve kerametleri hakkında indi yani keyfi kendine göre teviller ve mübalağalı ifadeler kullanıldı. Kur'an-ı Kerim'in harflerinden bir takım manalar istihracına kalkışmak gibi ulemanın ekserisince benimsenmeyen bir yol tutuldu. Asa-i Musa adlı eserinde bazı ayet ve kelamı kibarı indi olarak tevil ederek bunların Risale-i Nur'u tepşir ve teyit ettiği iddiası. Bu gibi tevil ve iddiaların İslami esaslara uymadığı, nurculuğun milli ve dini birliği parçalayan zümrecilik olduğu, Nur Risalelerinden Kürtçülüğü körükleyen sözler bulunduğu, belirtilmiş ve 22. ve 23. sayfalarından nurcuların inanış ve telakkileri, İslam dininin, Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyyedeki kaide ve formüllerine uymayan bir akide tarzı olmuştur. Nurculuk dini meselelerde işi çığırından çıkaran bir istismara ilaveten, milli ve içtimai konularda da birlik fikrini baltalayan bir zihniyeti temsil etmiştir. Risalelerde gösterilen sırf dini ifadeleri bile yapılan aşırı teviller ve keyfi görüşlerle yukarıda örnekleriyle gösterildiği gibi manevi, milli bütünlüğümüzü bozan gerçek ittikayı gölgeleyen bir hal almıştır. Bu risaleleri okuyanlar kendilerini bütün Müslümanlardan üstün görmüşler, yalnız ve yalnız nurcu olanları cennete ehil, nur risalelerini günahlara kefare saymışlar ve netice olarak da nur risalelerini okumayı bir ibadet haline getirmişlerdir. Yargıtay ilamında açıkça nurculuğun kanunlar karşısında suç olduğu, cezalandırılması gerektiği kararı verilmiş, beraat kararının bozulması gerektiği hükmünü vermiştir. Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nin 1973 Taksim 146 esas ve 1973 Taksim 242 karar nolu dosyasında sanıklardan Abdünnur Keseli, Hasan Aktuç, Ali Osman Yüksel, Saim Atlıhan, Gültekin Sarıgül, Abdullah Aymaz, Gürbüz Dönmez, Hüseyin Çağdır, Mahmut Şen, İbrahim Uyar ve Hüsnü Karagöz haklarında tesis edilmiş bulunan mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik görülmediğinden askeri savcının sanıkların ve vekillerinin usule, noksan tahkikata, kasta delillerin değerlendirilmesine ve sübuta, vasfa ve uygulamaya ilişkin bil cümle temyiz sebeplerinin 353 sayılı kanunun 217 Taksim 2 maddesi gereğince reddine, bu sanıklar hakkındaki hükmün onanmasına karar verilmiştir. Yani bu karar da açıkça gösteriyor ki nurculuktan dolayı ceza alan insanlar mevcuttur. Bu davada bazı sanıkların özellikle Bekir Berk'in ev ve iş yeri aramasında Said-i Kürdi'nin saçları, çorapları ve hatta iç çamaşırları bile ele geçmiştir. Aynı davada 3 avukatla kendini savunan Fethullah Gülen hakkında verilen kararın bazı maddelerde az, bazılarında çok verildiği için bozulmasına karar verilmiş, Yargıtay kararına göre ceza alması kesinken Ecevit ve Erbakan'ın çıkardığı af kanunu ile davası düşmüştür. Dosyada Fethullah için özetle şöyle denmekteydi. Diğer sanık Fethullah Gülen'in 12 Mart 1971 tarihinden önce İzmir Merkez Vaizi olup, aynı zamanda İzmir Kestane Pazarı Camii Kur'an kursu öğretmenliğini yaptığı, 1969 yılından itibaren İzmir dahilinde nurcu olarak bilinen kişilerin evlerinde gruplar halinde yapılan nur toplantılarına iştirakle nur risalelerinden muhtelif parçalar okuyarak açıklamalarda bulunduğu, kendi evinde de bu neviden toplantılar tertiplediği, 1969 yaz aylarında İmam Hatip ve İlahiyata Öğrenci Yetiştirme Derneği tarafından Buca yakınlarında açılan dinlenme kampında yöneticilik görevi yaptığı sırada kamptaki talebelere Risale-i Nur okuttuğu, bu talebelere nurculuk usulü ve çiğle maşlah gibi başlarına sarık sarmalarına ve sarıkların uçlarına taylaşan tabir edilen şekilde sarkıtmalarına ve sarıklı bir imamın imametinde toplu şekilde namaz kılmalarına müsaade etmekle beraber kendisi de aynı çizgide bir kıyafetle kamp dahilinde dolaştı. namaz esnasında sarık sarmak suretiyle talebelere şeklen de örnek olduğu, giyimi ile Said-i Nursi'ye benzemeye çalıştığı, nurculuğun ilkelerinden biri olan Atatürk'ü gençliğe din düşmanı olarak tanıtmaya gayret ettiği, evinde yapılan aramada da Latin ve Arap harfleriyle yazılmış muhtelif konuları ihtiva eden 40 adet kitap bulundu. Kardeş Demirel ve Fethullah. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi iş adamı Şevket Demirel, Isparta'da Fethullahçılara önemli destekler veriyordu. 10 Şubat 1998 tarihinde Akyazılı Vakfı Isparta Şubesi'nin Gölcük Orman tesislerinde yapılan yemekli toplantısına katılan Şevket Demirel, Fethullah'a övgüler düzdü. Ispartalı 40 iş adamının katıldığı toplantının listesini de kendisi hazırladı. Fethullah Gülen'in yurt dışındaki okullarını yakından izlediğini belirten Şevket Demirel, "Şimdi burada bir eğitim kalkınması, bir eğitim potansiyeli var. Bu potansiyelde önce Fethullah Hoca ve ona yardım eden, gece gündüz koşan arkadaşlar bu hizmeti görüyorlar. Onun için bu hizmetlere emeği geçenlere, maddi yardım yapanların hepsine teşekkür etmek lazım. Birçok yerlerdeki inşaatları ben de gördüm. Pakistan'daki bir koleji ben açtım. Çünkü o gün reisi cumhurun programı doluydu," dedi. Devletin yapamadığını, Fethullah Gülen'in yaptığını ileri süren Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir boşlukta işte Fethullah Hoca felsefesi ortaya çıkıyor. Dayanışmanın aşamayacağı köprü, yüzemeyeceği deniz yoktur. İşte bu söylediğim hususlara en iyi misallerden biri de Fethullah Hoca eğitim seferberliğidir." Toplantıda çeşitli okullarda okuyan ve Fethullahçı Akyazılı Vakfı'nın belirlediği 400 öğrenciye burs verilmesi gündeme gelince, Şevket Demirel 100 öğrenciye burs sözü veriyordu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Isparta Şubesi ise Ekim 1997'de yüksek öğretim gören Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı yoksul öğrencilere burs vermek için kolları sıvadı. "Bir ışıkta siz yakın" sloganı ile yola çıktı. Şevket Demirel'den çalışmalarına destek vermesini istedi. Ancak Şevket Demirel'den hiçbir cevap gelmedi.